Ayrım 25, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 316. Saat 16.30. Uydunun içinde 2000'lik telsiz vericisi bulunmaktadır. İki kalem pil ile işler. Her vericide aynı anda iş gören 4 telemetre kanalı vardır. Oturma odasındaki televizyon masası üzerinde bambu lambanın yanında içinde renkli bir resim bulunan gene bambudan resim çerçevesi vardı. Fil dişi renginde ipek gerinlik içinde göze çarpıcı güzellikte kızıl saçlı biri bakıyordu. Yanında da gri fraklı ve sarı yelekli Luke duruyordu. Resimde uzun uzun Elspeth'i seyretti. Film artisti gibiydi. Enine boyuna servi gibi şehvetli bir kadın vardı karşısında. Onun da evlenen şanslı biri olmalı dedi. Ev o kadar hoşuna gitmemişti. Dışarıya ilk baktığında gölge içindeki verandada yükselen sarmaşıklar hoşuna gitmişti. Ama içeride her şey kesin çizgili parlak yüzeyler ve parlak boyadan ibaretti. Her şey yerli yerinde derli topluydu. Kitapların her yere dağılmış olduğu bir evde yaşamanın hoşuna gittiğini düşündü bir an. Koridorda da köpek yatmış uyuyordu. Piyanonun üzerinde kahve fincanı izleri vardı. Garajın önünde arabayı garajdan çıkarmak istediğinde yerinden kaldırılması gereken ters yatmış 3 tekerlekli bir bisiklet vardı. Çocuk yoktu bu evde, ne de evcil hayvanlar. Hiçbir şey yerini değiştirmezdi. Bir kadın dergisindeki idamlara benziyordu ya da bir televizyon güldürüsündeki takımları andırıyordu. Burada oturanların aktör olduğu izlenimi uyanmıştı. Aramaya başladı. Deve tüyü rengindeki bir ordu klasörünü bulmak zor olmasa gerekti. Yoksa içindekileri çıkarıp klasörü atmış mıydı? Çalışma odasındaki, kendi çalışma odasındaki masa başına geçti, çekmecelere baktı, önemli bir şey bulamadı. Yukarı çıktı, sarı mavi yorganla kaplı geniş kar yolaya baktı kısa bir süre. Düğün resmindeki harika güzel ile her geceyi birlikte geçirmiş olduğuna inanamıyordu. Dolabı açıp baktığında lacivert ve gri kostümlerini, tweed ceketini, çizgili renkli kareli gömleklerin islif edilmiş kazaklarını, yerinde duran cilalı ayakkabılarını görünce sevindi. Üzerinde 24 saattir giydiği çalıntı giysi vardı. Acaba 5 dakikada bir duş alıp kendi giysilerimi giysem mi diye düşündü. Ama vazgeçti, kaybedecek zamanı yoktu. Evi baştan başa taradı, her köşesine baktı. Kendi ve karısı hakkında birçok şey öğrendi. Glenn Miller ile Frank Sinatra'dan hoşlanıyorlardı. Hemingway, Scott Fitzgerald okuyorlardı. Dewar viskisi içiyorlardı. Çavdar ekmeği yiyorlar ve Colgate marka diş macunu kullanıyorlardı. Elspeth parasını pahalı iç çamaşırına veriyordu. Şifon yerinden anlamıştı. Duke'un kendi de dondurma tutkunuydu. Elspeth'in beli ip inceydi herhalde, tam bir rejim içindeydi. Bu işi bıraktı sonunda. Mutfaktaki çekmecede garajda duran Chrysler'in anahtarını buldu. Gidip üssü arayayım dedi. Çıkmadan holdeki postayı aldı, zarfları karıştırdı. Hepsi de resmi yazışmalar, faturalar falan filandan ibaretti. Bir ipucu bulurum diye zarfları yırttı, her bir mektuba göz arttı. Biri Atlanta'daki bir doktordan geliyordu. Sayın Bayan Lucas, rutin kontrolünüz sonucu kan testlerinizin sonuçları laboratuvardan geldi. Her şey normal ancak... Luke okumaktan vazgeçti. Başkasının mektuplarının okunmasının adaba aykırı olduğunu söylüyordu. İçinden bir ses. Öte yandan söz konusu karısıydı. Ancak sözcüğünde de insanı kuşkulandıran bir şey vardı. Hemen öğrenmesi gereken tıbbi bir sorun söz konusu olabilirdi. Bir sonraki paragrafı okudu. Kilonuz düşük, uykusuzluk çekiyorsunuz. Ben sizi görmeden önce ağlamış olduğunuz belliydi. Bunlar depresyon belirtileridir. Luke'u bir düşüncedir aldı. Neden ileri gelmişti bu depresyon? Ne biçim bir koca olması gerekiyordu? Depresyon vücut kimyasında yer alan değişikliklerden doğar. Aynı zamanda çözümlenmemiş zihin kurcalayan sorulardan, karı koca ilişkilerindeki geçimsizliklerden ya da erken kaybedilen bir ebeveynden olabilir. Tedavi antidepresan ilaçlar ve veya psikiyatrik yardım ile gerçekleşir. İşler çatallaşıyordu. Elspeth akıl hastası mıydı yani? Sizin durumunuzun da 1954 yılında geçirdiğiniz tüp bağlatma olayıyla ilgili olduğundan eminim. Tüp bağlatmanın ne olduğunu anlamak için çalışma odasına döndü, masa lambasını açtı, raftan aile sağlık ansiklopedisini aldı ve karıştırmaya başladı. Okuduğu yanıt allak bullak etti onu. Çocuk yapmak istemeyen kadınların başvurduğu bilinen bir yöntemdi. Birden üzerine bir ağırlık çöktü. Ansiklopediyi masanın üzerine koydu. Operasyonun ayrıntılarını okuyunca bebek istemeyen kadınların tüplerini bağlattıklarını öğrendi. Bu sabah Elspeth ile yaptığı konuşmayı anımsadı. Niçin çocukları olmadığını sormuştu. Bilmiyoruz demişti. Geçen yıl kısırlık uzmanını görmüştüm. Herhangi bir şey bulamamıştı. Ben de birkaç hafta önce kadın bir doktora gittim, bir takım testler yaptı. Sonucunu bekliyoruz. Demek bütün bunlar yalandı. Şimdi anlıyordu neden çocuk yapamadıklarını. Karısı kendini kısırlaştırmıştı. Atlanta'da doktora gittiği doğruydu ama kısırlığın nedenini araştırmak için değil, sadece rutin bir kontrol için. Luke'un içine oturdu bu. Büyük bir düş kırıklığıydı. Niçin yalan söylemişti? Bir sonraki paragrafı okudu. Bu müdahale her yaşta depresyon yaratabilir ama sizin durumunuzda düğününüzden 1,5 ay önce... Luke'un ağzı bir karış açık kalmıştı. Bu kalleşlikti düpedüz. Elspeth'in yalanı evlenmeden önceye aitti. Nasıl yapabilmişti bunu? Anımsamasına olanak yoktu doğal olarak. Ama tahmin yürütebilirdi. Ona ufak bir operasyon geçireceğini söyleyebilirdi. Kadınlık sorunu der üstünü kapalı geçebilirdi. Mektubun gerisini okudu. Bu müdahale her yaşta depresyon yaratabilir ama sizin durumunuzda düğününüzden 1,5 ay önce bunun böyle olacağı besbelliydi. Düzenli bakım için doktorunuzu görmeniz gerekirdi. Elspeth'in çektiklerini düşününce Luke'un öfkesi yatışmıştı. Deminki satırı bir kez daha okudu. Kilonuz düşük, uykusuzluk çekiyorsunuz. Ben sizi görmeden önce ağlamış olduğunuz besbelliydi. Kendine cehennem azabı çektirmişti. Ona acımıştı ama evliliklerinin yalan üzerine kurulmuş olması bir gerçekti. Demin karıştırdığı ev ona kendi evi gibi gelmemişti. Bu küçük çalışma odasında rahattı. Dolabını açtığında da bir şeyleri tanır gibi olmuştu ama gerisi ona yabancı gelen bir evlilik görünümü çiziyordu. Mutfak aletleri, modern mobilyalar ona bir şey ifade etmiyordu. Eski halılar, aileden kalma eşyalar ona daha çekici geliyordu. En çok istediği şey de çocuk sahibi olmaktı. Oysa Elspeth bunu ondan esirgemişti. 4 yıldır da yalan söylemişti. Bu şok onu felce uğratmıştı. Masasında oturmuş pencereden dışarı bakıyordu. Arka bahçedeki ceviz ağaçlarına karanlık iniyordu. Nasıl olmuştu da hayatını berbat etmişti? Son 36 saat içinde Elspeth'ten, Billy'den, Anthony'den ve Bern'den kendi hakkında öğrendiklerini düşündü. Evden usul usul gittikçe uzaklaşan, yolunu yitirmiş bir çocuk gibiydi. Yanlış karar aldığı bir an mı olmuştu, yanlış bir yola mı sapmıştı? Hayatta amacı olmadığı için felakete sürüklenmiş zayıf bir adam mıydı? Yoksa karakterinde bir bozukluk mu vardı? İnsanları tanıyamayan biri olmalıydı. Kendisini öldürmeye çalışan Anthony'ye bağlı kalmıştı. Oysa sadık bir arkadaş olan Bernie ile bozuşmuştu. Billy ile kavga etmiş, Elspeth ile evlenmişti. Oysa Billy ona yardım etmek için her şeye başvurmuştu. Elspeth ise yalan söylemişti. Kapalı pencere camına koca bir kelebek çarptı, gürültü Luke'u düşlerinden uyandırdı. Saatine baktı ve 7 olduğunu görünce şoke oldu. Hayatının sırrını ölçmeyi umuyorsa şu esrarlı klasörü bulması gerekti. Burada olmadığına göre Redstone silah fabrikasında olmalıydı. Evin ışıklarını söndürüp kapıyı kilitledikten sonra garajdan siyah arabasını alıp üsse gitmeye karar verdi. Zaman geçiyordu. Roket 10.30'da yolculuğuna çıkıyordu. Fırlatmayı sabote edecek bir şey varsa keşfetmesi için sadece 3 saati kalmıştı. Gene de masasından kalkmıyor, hiçbir şey göremeden kararan bahçeye doğru bakıyordu. Saat 19.30. Bir tek telsiz vericisi güçlüdür ama ömrü kısadır. 2 hafta dayanır dayanmaz. İkincisinden gelen daha zayıf sinyal 2 ay sürer. Billy önünden geçerken Luke'un evinde ışık olmadığını gördü. Ne anlama geliyordu bu? 3 olasılık vardı. Ya evde kimse yoktu, ya Anthony karanlıkta oturmuş Luke'a ateş etmek üzere aleste bekliyordu. Ya da Luke kanlar içinde yerde yatıyordu. Bu belirsizlik mahvediyordu Billy'yi. Her şeyi berbat etmişti. Sonu faciayla mı bitecekti? Birkaç saat önce Luke'a haber verip hayatını kurtarabilecek durumdaydı. Oysa durup dururken basit bir oyuna gelmişti. Huntsville'e dönmek, Luke'un evini bulmak birkaç saatini aldı. Göndermeye çalışmış olduğu mesajların yerine ulaşıp ulaşmadığından haberi yoktu. Bu denli beceriksiz olmuş olması onu kahrediyordu. Luke onun bu beceriksizliğinden hayatını kaybedecekti. Köşeyi dönüp park etti arabasını. Derin derin soluyor, kendini kontrol etmeye çalışıyordu. Evde neler olup bittiğini öğrenmesi gerekti. Ama ya Anthony oradaysa? Onu apansız yakalamak için gizlice eve girmek geçti aklından ama tehlikeliydi bu. Elinde tabanca tutan bir adamı irkiltmek doğru değildi. Evin ön kapısına gidip zili çalsaydı sırf onu karşısında gördüğü için Anthony tabancasını çekip gözünün yaşına bakmaksızın vurur muydu onu? Belli olmazdı ne yapacağı. Hayatını boşuna tehlikeye atmak anlamsız olurdu. Kendisine ihtiyacı olan bir çocuğu vardı. Şoför mahallinin yanındaki koltukta evrak çantası duruyordu. Açıp içinden koltuğunu çıkardı, avucu içinde siyah çeliğe dokunma hissi tüylerini ürpertti. Savaşta birlikte çalıştığı erkekler tabancayla oynamayı severdi. Tabancanın kabzasını kavramak, parmağı ucunda çevirmek ya da bir tüfek dipçiğini omzuna oturtmak erkeklerin hoşuna gidiyordu. O böyle bir haz duymuyordu. Onun için silah hoyratça, zalimce bir şeydi. Canlıların nefes alanların içini dışına çıkarıyor, etini kemiğinden ayırıyordu. Billy'nin tüylerini diken diken ediyordu. Kucağında tabancasıyla arabayı döndürüp Luke'un evine geri geldi. Durdu, arabanın kapısını iterek açtı, silahını kavradı ve dışarı fırladı. Kimseden herhangi bir tepki gelmeye vakit kalmadan alçak duvardan atlayıp çimenler üzerinden koşarak evin yanına geldi. İçeride çıt yoktu. Evin arkasına dolandı, kapının önünden eğilerek geçip pencereden içeri baktı. Uzaktaki bir sokak lambasından gelen ışık tek bir sürgüsü olan basit bir kanatlı pencereydi. İçerisi boş gibiydi. Tabancasının kabzasını çevirip pencereyi kırdı, her an hayatına son verebilecek kurşunu bekliyordu. Hiçbir şey olmadı. Kırık camdan elini uzattı ve pencereyi kaldırdı. İçeri girdi. Tabancası sağ elinde, duvara yamyazsı dayandı. Karanlıkta belli belirsiz möbleler, bir yazı masası, bir de kırık kitaplık rafları görebiliyordu. Burası küçük bir çalışma odasıydı. İçgüdüsü evde kimse olmadığını söylüyordu. Ama karanlıkta her an ayağı Luke'un cesedine takılacakmış gibiydi. Ağır ağır ilerleyerek odayı geçti ve koridorun yerini sapladı. Karanlığa alışmış olan gözleri boş bir hol görüyordu. Tabancası hazır, dikkatle ilerledi. Karanlıkta evde ilerlemeye devam ediyor, her adımda Luke'u yerde serilmiş göreceğini bekliyordu. Bütün odalar boştu. Araması sona ermiş, büyük yatak odasının önünde durmuştu. Luke ile Elspeth'in birlikte yattıkları karyola karşısındaydı. Şimdi ne yapsam diye düşünmeye başladı. Luke'u orada ölü bulmamış olmasına şükrediyordu. Neredeydi peki? Planlarını değiştirip buraya gelmekten vaz mı geçmişti? Yoksa kırklara mı karışmıştı? Anthony şu veya bu nedenden öldürememiş miydi? Yoksa gönderdiği mesajlardan biri kendisine ulaşmış mıydı? Bunu bilse Marigold bilirdi. Billy Luke'un çalışma odasına geri geldi. Masanın üzerinde açık duran bir tıp sözlüğü vardı. Kadınların kısırlaştırılması konusu sayfası açık duruyordu. Billy bir yandan şaşkın bakarken öte yandan Marigold Clark'ın telefon numarasını sordu telefondan. Marigold'un telefonu olmayabileceğinden korkuyordu. Kısa bir süre sonra hattın ucundaki ses Marigold'un Huntsville'deki numarasını verdi. Bir adam çıktı karşısına. Şan provasına gitti dedi. Billy adamın Marigold'un kocası olduğunu tahmin ediyordu. Bayan Lucas Florida'da o dönünceye dek koruyu Marigold yönetecek diyordu. Billy Elspeth'in Radcliffe Korosu'nun yöneticisi olduğunu hatırladı. Sonradan Washington'daki zenci çocuklardan koro düzenlemişti. Demek ki Huntsville'de de aynı şeyi yapıyordu. ''Acele Marigold ile görüşmem gerek, çok önemli.'' dedi. ''Bir dakika, koroyu kesmek mümkün mü acaba?'' ''Olabilir. Mill Caddesi'ndeki Calvary Gospel Kilisesi'nde.'' ''Teşekkür ederim, çok yardımcı oldunuz.'' Billy arabasına döndü, haritada adresi buldu. Kilise yoksul bir semtte güzel tuğladan yapılmış bir binaydı. Arabanın kapısını açar açmaz koro sesinin geldiğini işitti. Kiliseye girince müzik bir deniz dalgası gibi yüzüne çarptı. Okuyanlar kilisenin ucundaydı. 30 kadar kadın erkek vardı ama sanki 100 kişiydiler. İlahi herkes gökte nura kavuşacak, hey diyordu. Bir yandan iki yana sallanarak el çırpıyorlardı. Bir piyanist eşlik ediyor, iri yapılı bir kadın da Billy'ye arkası dönük canla başla hareket ediyordu. Oturacak yerler açılır kapanır koltuklardan oluşmuştu. Billy kendi yüzünün tek beyaz yüz olduğunun bilincinde arka sıralardan birindeki koltuğa oturdu. Bütün endişesine rağmen müzik kalbinin tellerine dokunmuştu. Texas'ta doğmuştu. Dolayısıyla bu büyüleyici ahenkli sesler güneyin ruhunu yansıtıyordu. Bir an önce Marigold'a soru sormak için sabırsızlanıyordu ama saygı gösterip parçanın bitmesinin daha doğru olacağını düşündü. Tiz bir akorda son buldu koro. Müzik susar susmaz Marigold bakındı. ''Ne oldu? Birden konsantrasyonunuz bozuldu.'' diye sordu koristlere. ''Kısa bir ara verelim.'' Billy Marigold'a doğru yürüdü. Araya girdiğim için özür dilerim. Ne istediniz dedi sıkkın. 50 yaşlarına kadardı. Cafcaflı bir gözlüğü vardı. Sizi tanıyor muyum? Telefonda konuşmuştuk. Ben Billy Josephson'um. Öyle mi? Merhaba Doktor Josephson. Ötekilerden birkaç adım uzaklaştılar. Billy sordu. Luke'dan haber var mı? Bu sabahtan beri bir haber almadım. Üsse gelecekti akşamüstü ama gelmedi. Bir şey yoktur umarım. ''Bilmiyorum, evine gittim, kimse yoktu, öldürülmüş olmasından endişe ediyorum.'' Marigold başını şaşkın şaşkın sallamaya başlamıştı. ''20 yıldır ordudayım, böyle bir şey ne gördüm ne de duydum.'' ''Hayattaysa da hayatı tehlikede.'' dedi Billy. Marigold'un gözlerinin içine bakarak ''Bana inanıyorsunuz değil mi?'' Marigold uzun süre ses etmeden kaldı. ''Tabii efendim.'' dedi sonunda. ''O halde bana yardım edin.'' dedi Billy. Saat 21.30. Daha güçlü vericiden gelen telsiz sinyali dünyanın her tarafında amatör telsizcilerce algılanabilir. İkincisinden gelen daha zayıf sinyal sadece özel teçhizatlı istasyonlar tarafından alınabilir. Anthony Redstone Silah Fabrikası'nda Ford marka resmi arabada oturmuş karanlıkta bilgisayar laboratuvarının kapısını gözlüyordu. Karargahın önünde birkaç yüz metre uzaklıktaki park yerindeydi. Luke laboratuvarda klasörü aramaktaydı. Anthony onu orada bulamayacağını biliyordu. Evinde bulamayacağını da biliyordu. Kendi aramıştı çünkü. Ama Luke'un bundan sonra ne yapacağı hakkında bir fikri yoktu Anthony'nin. Bütün yapabileceği onun peşinden gitmekti. Ancak zaman kendinden yana işliyordu. Her geçen dakika Luke'u daha az tehlikeli yapıyordu. Roketin fırlatılmasına bir saat kalmıştı. Anthony eski dostunun son iki günden beri hafife alınmaması gerektiğini kanıtladığının farkındaydı. Tüm bunlar zihninden geçerken laboratuvar kapısı açıldı, içeriden gecenin karanlığına sarı bir ışık süzüldü, bir adam dışarı çıkıp trotuara park etmiş siyah Chrysler'a yaklaştı. Anthony'nin tahmin etmiş olduğu gibi eli boştu, arabaya binip gaza bastı. Anthony'nin yüreği hızlı atmaya başlamıştı. Arabayı çalıştırdı, farlarını yaktı ve onu izlemeye başladı. Yol dosdoğru güneye yönelmişti. Bir kilometre kadar gittikten sonra Luke tek katlı bir binanın önünde yavaşladı, park yerine park etti. Anthony onu hızla geçip karanlık içinde kayboldu. Yolun birkaç yüz metre ilerisinde Luke'un göremeyeceği şekilde döndü. Geri geldiğinde Luke'un arabasının hala orada olduğunu gördü. Ne var ki Luke ortada yoktu. Anthony park yerine girip motorunu stop ettirdi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 327.